Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim.
Only Victims, Robert Vaughn'ın eğlence dünyasındaki kara liste uygulamalarını inceleyen, araştırmaya dayalı bir siyaset ve medya tarihi çalışmasıdır. Ünlü oyuncu kimliğinin yanında akademik çalışma da yürüten Vaughn, kitabı Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki doktora araştırmasından geliştirerek 1972 yılında yayımladı. İncelemenin merkezinde, Amerikan Karşıtı Faaliyetler Komitesi'nin yani HUAC'ın 1938 ile 1958 arasındaki Hollywood, televizyon ve tiyatro soruşturmaları bulunur. Kitap, Soğuk Savaş yıllarında komünizm şüphesinin yalnızca hukuki bir mesele olmadığını, iş bulma hakkını, sanatsal üretimi ve ifade özgürlüğünü etkileyen bir baskı sistemine dönüştüğünü savunur. Vaughn, duruşma tutanaklarını, tanıklarla yaptığı görüşmeleri ve yazışmaları kullanır. Böylece kara listenin soyut bir siyasi etiket olmaktan çıkıp insanların mesleklerini nasıl belirlediğini inceler. Temel amacı, komite faaliyetlerinin yasa yapmaktan çok cezalandırıcı sonuçlar doğurduğunu ve en büyük kaybın, korku yüzünden hiç yazılmayan ya da söylenmeyen eserler olduğunu göstermektir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, yok soruşturmalarının yasama değil, cezalandırma işlevi, Vaughn'ın ana savı. Wackhausen gösteri dünyasına yönelik faaliyetlerinin gerçek bir yasama ihtiyacından çok, kamuoyu önünde teşhir ve cezalandırma işlevi gördüğüdür. Komite, Hollywood'da, televizyonda ve sahnede komünist etkinin varlığını araştırdığını ileri sürer. Ancak Vaughn, duruşmaların yeni ve somut bir yasama sonucuna ulaşmaktan ziyade sansasyonel başlıklar, siyasi görünürlük ve kişisel baskı ürettiğini vurgular. Bu ayrım önemlidir. Bir parlamento soruşturması bilgi toplayıp kamu politikası oluşturabilir. Buna karşılık tanıkları siyasi inançları, geçmiş ilişkileri ve başka kişilerin adları üzerinden sıkıştıran bir süreç, doğrudan çalışma hayatını etkileyen bir yaptırım mekanizmasına dönüşebilir. Kitapta yer alan duruşma tutanakları, soruların ve tanıklık taleplerinin yalnızca geçmişteki faaliyetleri aydınlatmakla kalmadığını gösterir. Tanıkların işverenler, meslek kuruluşları ve kamuoyu nezdindeki konumunu da belirler. Vaughn'un değerlendirmesine göre, komitenin resmen işe alma ya da işten çıkarma yetkisi yoktur. Buna rağmen, duruşma salonunda oluşan damga, stüdyoların ve yayıncıların fiili kararlarını yönlendirir. Dolayısıyla kitap, devlet gücüyle özel sektörün ihtiyaççı davranışının birleştiği yerde, resmi hüküm olmadan da ağır cezaların ortaya çıkabileceğini anlatır. İkinci olarak, isim verme baskısı ve tanıklar arasındaki farklı yollar, kitap. Hollywood'un önüne çıkan eğlence emekçilerinin tek tip bir grup olmadığını açık biçimde ortaya koyar. Bazı tanıklar komiteyle işbirliği yapar, kendi geçmişleri hakkında bilgi verir ve başka kişilerin adlarını paylaşır. Bazıları ise sorulara ifade özgürlüğü temelinde karşı çıkar. Hollywood onlusu olarak bilinen kişiler bu ikinci yaklaşımın en bilinen örnekleri arasındadır ve Kongre'ye saygısızlık suçundan hapis cezası almıştır. Başka tanıklar da 5. değişikliğe dayanarak kendilerini suçlayabilecek sorulara yanıt vermeyi reddeder. Vaughn'un incelemesinde bu hukuki tutumların mesleki sonuçları biçimsel hukuk ile sektörel yaptırım arasındaki farkı görünür kılar. Bir kişinin susma hakkını kullanması, mahkeme tarafından suçlu bulunması anlamına gelmez. Buna karşın film şirketleri, televizyon kuruluşları ve ajanslar bu kişileri risk olarak görebilir. İsim verme ise yalnızca tek bir tanığın kariyerini değil, çevresindeki başka çalışanların da soruşturma ağına çekilmesini sağlar. Bu nedenle Vaughn, tanıklığı salt kişisel vicdan ya da cesaret meselesi olarak ele almaz. Duruşma düzeninin, insanların hukuki hakları, geçim kaynakları ve mesleki dayanışma arasında son derece maliyetli seçimler yapmasına yol açtığını gösterir. Kara listenin işleyişi tam da bu baskı altında alınan kararların birbirini çoğaltmasıyla anlaşılır. Üçüncü olarak kara listenin oyuncular. Yazarlar ve tiyatrocular üzerindeki eşitsiz etkisi, Vaughn'un özgün görüşme ve anket verilerine dayanan önemli sonuçlarından biri. Kara listenin eğlence alanının her kolunu aynı biçimde vurmadığıdır. Araştırma, sinema ve televizyon oyuncularının en ağır etkileri yaşayan gruplar arasında olduğunu gösterir. Oyuncunun yüzü, adı ve kamusal tanınırlığı doğrudan yapımın parçasıdır. Bu yüzden yapımcılar siyasi tartışma yaratabileceğini düşündükleri bir oyuncuyu kolaylıkla dışarıda bırakabilmiştir. Yazarların durumu ise daha karmaşıktır. Bazıları takma ad kullanarak ya da adları görünmeden üretmeyi sürdürebilmiştir. Bu imkan ekonomik ve mesleki kaybı ortadan kaldırmaz. Ancak ekranda görünmeyen emeğin bazı koşullarda daha kolay gizlenebildiğini gösterir. Meşru tiyatro alanındaki sanatçıların ise kitaptaki verilere göre görece daha az etkilendiği belirtilir. Vaughan'ın bu karşılaştırması, kara listeyi yalnızca ideolojik bir olay gibi okumayı yetersiz kılar. Etkinin derecesi, mesleğin görünürlüğüne, işin nasıl kredilendirildiğine, sektörün örgütlenme biçimine ve alternatif çalışma imkanlarına bağlıdır. Bu yaklaşım, günümüzdeki itibarsızlaştırma ve işten dışlama tartışmalarını değerlendirirken de yararlıdır. Aynı suçlama, farklı çalışma alanlarında eşit sonuç vermez. Vaughan, bu eşitsizliği ölçmeye çalışarak kara listenin insan maliyetini daha somut hale getirir. Dördüncü olarak, korkunun görünmeyen bedeli, üretilmeyen sözler ve eserler, Only Victims'in en güçlü fikri. Kara, listenin zararının yalnızca işini kaybeden veya hapse giren kişilerin sayısıyla hesaplanamayacağıdır. Vaughan'a göre asıl büyük kayıp, komitenin yarattığı korku yüzünden hiç yazılmayan senaryolarda, hiç sahnelenmeyen oyunlarda ve söylenmeyen sözlerde bulunur. Bu kaybı belgelemek doğal olarak zordur. Ortada yasaklandığı resmen kayda geçmiş her eser yoktur. Yine de iş bulmanın siyasi güvenilirlik algısına bağlı olduğu bir ortamda sanatçıların konu seçimlerini, ilişkilerini ve kamusal ifadelerini değiştirmesi beklenebilir. Vaughan bu noktada sansürü yalnızca devletin açık bir yasak kararı olarak tanımlamaz. Devlet kaynaklı soruşturmanın, sektörün dışlama uygulamalarıyla birleşerek otosansür yaratabileceğini savunur. Yapımcıların tartışmalı görünen isimlerden kaçınması, sanatçıların geçmiş bağlantılarını saklaması veya belirli temalardan uzak durması, doğrudan emir olmadan da ifade alanını daraltır. Kitabın birinci değişiklik vurgusu buradan doğar. Sorun yalnızca belirli kişilerin fikirlerine katılıp katılmamak değildir. Bir toplumda sanatın ve kamusal tartışmanın korku yoluyla önceden sınırlandırılmasına karşı çıkmaktır. Bu bakış, kültürel üretimin kaybını gişe, ödül veya istihdam verilerinin tek başına açıklayamayacağını hatırlatır. Son olarak, akademik araştırmayla tanıklığı birleştiren belgeleme yöntemi, Vaughan'ın çalışmasını benzer kara liste anlatılarından ayıran yönlerden biri. Kapsamlı belge incelemesini doğrudan tanıklıklarla bir araya getirmesidir. Yazar, Haiku duruşmalarının meclis tutanaklarını incelerken, komite tarafından çağrılmış çok sayıda kişiyle görüşmeler ve yazışmalar da yürütmüştür. Özellikle işbirliği yapmayan seçilmiş tanıkların deneyimlerine ilişkin veri toplaması, kara listenin geriye dönük sonuçlarını değerlendirmesine imkan verir. Bu yöntem, resmi kayıtlardaki dili kişisel ve mesleki sonuçlarla karşılaştırır. Resmi tutanak, sorulan soruyu ve verilen cevabı kaydedebilir. Fakat kişinin yıllarca iş bulamamasını, mesleki çevresinden dışlanmasını veya üretim biçimini değiştirmesini tek başına açıklayamaz. Vaughan bu boşluğu tanık verileriyle doldurmaya çalışır. Bununla birlikte kitabın doktora tezi kökeni okuma deneyimini de belirler. Değerlendirmelerde yoğun dipnotlar, fazla ayrıntı ve ağır akademik anlatım eleştirilmiştir. Bu bir sınırlılık sayılabilir çünkü hızlı ve akıcı bir tarih anlatısı arayanlar için metni zorlaştırır. Öte yandan aynı özellik, kitabın kalıcı değerinin parçasıdır. Vaughan yalnızca ahlaki bir kınama sunmaz. İddialarını duruşma kayıtları ve araştırma verileriyle temellendirmeye çalışır. Bu nedenle eser, belleğe dayalı bir dönem tasvirinden çok, baskı mekanizmasının nasıl işlediğini inceleyen kaynak niteliğinde bir çalışmadır. Sonuç olarak, Only Victims, Hollywood Tarihi, Soğuk Savaş Dönemi Amerikan Siyaseti. İfade özgürlüğü ve medya kurumlarının gücüyle ilgilenen okurlar için özellikle değerli bir kitaptır. Hukuk, iletişim, tiyatro, sinema ve siyaset bilimi öğrencileri resmi soruşturmaların özel sektörde nasıl fiili yaptırımlara dönüşebildiğini somut bir tarihsel örnek üzerinden görebilir. Kitabın yararı, kara listeyi yalnızca tanınmış isimlerin başına gelmiş dramatik olaylar dizisi olarak anlatmamasıdır. Vaughan, tanıkların farklı hukuki tutumlarını, sektörler arasındaki etki farklarını ve uzun süreli mesleki sonuçları birlikte ele alır. Böylece okur, ifade özgürlüğünün sadece konuşma anında değil, insanların konuşmadan önce duyduğu ekonomik ve toplumsal korkuda da sınandığını kavrar. Türkçe okur açısından da eser. siyasi kutuplaşma dönemlerinde kültür alanının ne kadar kolay baskı ve şüphe ortamına çekilebildiğini düşünmek için karşılaştırmalı bir çerçeve sunar. Benzer Hollywood kara liste kitaplarından ayrıldığı nokta, Robert Wall'ın hem kapsamlı Hawk tutanaklarına hem de doğrudan araştırma verilerine dayanmasıdır. Akademik üslubu yer yer yoğun, hatta ağır gelebilir. Ancak bu yoğunluk kitabın polemik yerine kanıt toplamaya yönelen yapısını destekler. Sonuçta Only Victims, geçmişteki bir Amerikan soruşturmasını anlatırken, kurumların korku üreten yöntemlerinin sanatsal üretim ve demokratik haklar üzerindeki kalıcı etkisini anlamaya yardımcı olan ciddi bir başvuru çalışmasıdır. Destek olmak isterseniz Robert Vaughn kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.